Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 35.
Gerçekten de bir ihtilalci gözüyle Anadolu'daki durum umut verici görünmeye başlamıştı. Oradaki karşı koyma isteğinin İstanbul'dakinden çok daha olumlu olduğu anlaşılıyordu. 1918 yılının Aralık ayından beri Anadolu'da yer yer milliyetçi gruplar ortaya çıkmıştı. Bunlar kendilerine Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti gibi adlar vermişlerdi. Bu grupların en kuvvetli oldukları yerler, yabancı tehdidine en çok açık olan bölgelerdi. Yunanlılara karşı Trakya ve İzmir'de kuvvetliydiler. Fransızların memleketi işgale yardımcı olması için bir Ermeni lejyonu kurdukları Kilikya'da ve İtilaf devletlerinin uydurma bir Ermenistan yaratmayı tasarladıkları, savaşçı ve özgürlük duygusuna bağlı bir halkla meskun Doğu illerinde de durum böyleydi. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in de onayıyla doğudaki bu çeşitli grupları bir araya toplayarak milliyetçi bir hükümetin temelini atmayı tasarlıyordu. Kazım Karabekir'in ziyareti Mustafa Kemal'i cesaretlendirmekle kalmamış, kesin kararını vermesine yardımcı olmuştu. Mustafa Kemal şimdi Anadolu'da, biri ortada, biri de doğuda olmak üzere iki ordunun desteğine güvenebilirdi. Ama cevabı hala verilemeyen bir soru vardı. Anadolu'ya nasıl gidecekti? Bu sorunun cevabını hiç umulmadığı halde işgal kuvvetleri kendileri verdiler. 19. Bölüm Mukavemet Hazırlıkları. Müttefikler Anadolu'da işgalleri dışında kalan bölgelerin anarşiye doğru yuvarlandığını görüyorlardı. Birçok yerde kanun düzen diye bir şey kalmamıştı. Eşkıya çeteleri Balkan Harbi'nden önce Makedonya'da olduğu gibi memleketi haraca kesmeye başlamışlardı. Halk dehşet içindeydi. Eşkıyalar yolcuları pusuya düşürüp soyuyor, işkence ediyor, adam öldürüyorlardı. Türkler İtilaf devletlerinin memleketin tümünü işgal altına almalarından çekiniyorlardı. Oysa onların bunu yapmaya ne istekleri ne de imkanları vardı. Durumu düzeltmek için de Türk makamlarının işbirliğine güvenmek zorundaydılar. Fakat Türklere çok ağır geleceği muhakkak olan barış koşulları açıklandığı vakit bu işbirliğini kaybedebileceklerini de anlıyorlardı. Öyle ki Türklerin Anadolu'daki Hristiyanlar üzerinde bir misillemeye girişmeleri bile akla gelebilirdi. İtalyanların kendi toprak istekleri uğruna Türkleri Yunanlılara karşı kışkırttıkları İzmir dolaylarında durumun daha da alevlenmesini ancak limandaki iki İngiliz savaş gemisi önleyebiliyordu. Samsun'da görevli İngiliz komutanı, Yunanlıların bağımsız bir Pontus krallığı kurmak hülyasını güttükleri bu bölgedeki durumu açıklayan bir rapor göndermişti. Yüksek Mütareke Komisyonu bu raporu Damat Ferit Paşa'ya ileterek, hükümetin Rum köylerini Türk tecavüzünden korumak, kanun ve düzeni yeniden kurmak için derhal tedbir alması dileğinde bulundu. Komisyonun düşüncesine göre bu bir insanlık göreviydi. Hükümet bunu yapamazsa işgal kuvvetleri duruma el atmak zorunda kalacaklardı. Damat Ferit Paşa telaşlandı, ilk iş olarak Dahiliye Nazır Vekilini çağırttı. İyi bir rastlantıyla bu zat, Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın daha önce görüşmüş oldukları Mehmet Ali Bey'di. Mustafa Kemal'in istediklerini yerine getirmek için fırsat kollayan Mehmet Ali Bey'in eline böylece bir şans geçmiş oldu. Sayfa 242. Damat Ferit ne yapmak gerektiği üzerinde düşüncesini sordu. Mehmet Ali Bey, İngilizlerin raporundan durumun artık İstanbul'dan kontrolüne imkan kalmadığı gibi, mahalli makamların da bununla başa çıkacak güçte olmadıklarının anlaşıldığını söyledi. Ona kalırsa tek çözüm yolu, hükümetin kendisine güvenebileceği genç ve enerjik bir subayı Samsun'a göndermekti. Görevi askeri ve idari unsurları, kanun ve düzeni sağlayabilecek güçlü bir yönetim altında toplamak ve böylece İngilizlere güvenlik vermek olacaktı. Ferit Paşa bu işi yapabilecek bir subay göstermesini isteyince Mehmet Ali Bey Mustafa Kemal'i öne sürdü. Damat Ferit birden karar veremedi. Mustafa Kemal'den biraz kuşkulanırdı. Öte yandan bu, onu uzaklaştırmak için iyi bir fırsat sayılabilirdi. Önce sicilini incelemek ve ne çeşit adam olduğunu kendi gözüyle görmek istediğini söyledi. Mehmet Ali Bey ikisini Serkil Dorian'da bir akşam yemeğinde karşı karşıya getirdi. Mustafa Kemal de iyi etki bırakacak şekilde davranmaya dikkat etti. Kısa bir süre sonra Harbiye Nazırı Şakir Paşa kendisini çağırtarak sadrazamın düşüncesini açıkladı. Damat Ferit, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gidip Türklerle Rumlar arasındaki durum hakkında bir rapor hazırlamasını uygun görmüştü. Kemal tereddüt etmeden cevap verdi. "Sevinerek giderim. Fakat görevim yalnız bundan mı ibaret olacak?" "Evet, öyle karar verildi." "Pekala. Yalnız müsaade buyurursanız tayinim usulü dairesinde yapılsın. Zat-ı âliğinizi bununla fazla meşgul etmeyeyim. Bu konuda Genelkurmay Başkanı ile görüşsem olur mu?" Nazır "tabii tabii" dedi, "öyle yaparsınız." O sırada Genelkurmay Başkanı 7. Ordu Komutanlığında önce kendi yerine geçen, sonra da kendisinin yerine geçmiş olduğu eski dostu Fevzi Paşa'ydı. Lakin kendisi hasta olduğu için Mustafa Kemal onun yerine vekiline başvurdu. Burada da şansı ona yardımcı oldu. Zira Fevzi Paşa'nın yerine bakan Diyarbakırlı Kazım Paşa da hem dostu hem Şişli'den komşusuydu. Dipnot Kazım İnanç. Mustafa Kemal ona düşüncelerini çok defa açıklamıştı. Kazım Paşa'nın Mustafa Kemal odasından içeri girinceye kadar böyle bir görevden haberi bile yoktu. Gözlerindeki ifadeyi görünce gülerek "neler oluyor?" diye sordu. Kemal, Kazım'ın amirlerinin kendisini başlarından atmak için bir görev uydurmuş olduklarını söyledi. Bu da onun işine gelmişti. Şimdi Kazım Paşa'nın, Nazır'ın kendisinden tam olarak ne istediğini öğrenmesi gerekiyordu. Sonra beraberce ayrıntılar üzerinde çalışabilirlerdi. Kazım Paşa direktif alıp döndü. Mustafa Kemal sadece Samsun dolaylarında Rumlara karşı koyan Türkleri cezalandırmakla kalmayacak, yakınlarında bulunan çeşitli milliyetçi kuruluşları da dağıtmakla görevlendirilecekti. Kemal, "mükemmel" dedi. "Hadi şimdi kağıt kalem alalım." Başpaşa Mustafa Kemal'e geniş bir çalışma alanı sağlayacak bir takım yetkiler uydurmaya koyuldular. Bu bir müfettişlik görevi olacaktı. Asıl önemli nokta kendisine geniş bir yetki sağlayabilmekti. Bütün Anadolu'ya emir verebilecek durumda olmalıydı. İki madde daha eklemek gerekiyordu. Samsun'un doğusundaki birliklere de komuta edebilmesi ve taşradaki valilere tebligatta bulunabilmesi için. Kazım Paşa kaşlarını kaldırdı, sonra gülerek, "Vazifemiz" dedi, "elimizden geleni yapmaya çalışacağız." Bir müsvedde hazırladı. Ertesi gün bir daha okuyup üzerinde düzeltmeler ve eklemeler yaptılar. Kazım Paşa biraz şüpheyle, "Bu yetkiler biraz fazla olmadı mı paşa?" dedi. "Korkarım Nazır bunu kabul etmeyecek." "Pekala, eğer kağıdı imzalamak istemezse hiç olmazsa mühürletmeye çalışın." Kazım Paşa müsveddeyi alıp gitti. Nazır biraz rahatsızdı. "Siz yüksek sesle okuyun, ben dinlerim" dedi. Kazım Paşa okuduğu sırada Nazır, "Siz 3. Ordu müfettişliği değil, Anadolu'nun tümüne yaygın bir müfettişlik kurmuşsunuz" dedi. "Bu da ne demek?" Kazım Paşa bunun normal bir usul olduğunu söyledi. Kendi alanı dışındaki mülki idare ile bağlantı halinde bulunmak da bir ordu müfettişinin görevleri arasında sayılırdı. Anadolu müfettişi umumu ise ünvanı ilk defa kullanılıyor değildi ki. Nazır'ın imzasını atmaktan çekindiği belliydi. En sonunda Kazım Paşa'ya başını kaldırıp gülümseyerek baktı ve mührünü alıp önüne atarak "benim imzam şart değil" dedi. "Şunu alın, kendiniz mühürlersiniz." Mustafa Kemal bunu duyunca belgeye birkaç şey daha eklemek istedi. Kazım Paşa, Nazır'a bildirmediğini söyleyerek şakadan itiraz ettikten sonra bunları da yazdı. Sonra iki nüsha olarak temize çektiler. Kazım Paşa ikisini de mühürledi ve bir tanesine, "Paşa, inşallah başımıza bir iş açmazlar," diyerek Mustafa Kemal'e uzattı. Mustafa Kemal'in aldığı talimat, asayişin yeniden sağlanmasını ve şimdiki karışıklıkların nedenleri üzerinde bir soruşturma açılmasını, bütün silah ve mühimmatın toplanıp depo edilmesini, başıbozuk birliklerin silahtan arınmasını ve bundan sonra her türlü asker celbinin ve silah dağıtımının önlenmesini kapsıyordu. Bu iş için kendisine 5 vilayet üzerinde doğrudan doğruya yetki tanınıyor, emrine de 2 kol ordu veriliyordu. 5 ayrı vilayet üzerinde de dolaylı yetkisi olacaktı. Buralara isteklerinin dikkatle göz önüne alınması bildiriliyordu. Sonradan Harbiye ve Dahiliye Nazırları ile yapılan sözlü bir anlaşmaya göre bunlara 2 vilayet daha eklendi. Mustafa Kemal bu belgeyi cebine sıkıca yerleştirmiş, Harbiye nezaretinden ayrılırken inanılmaz talihi karşısında heyecandan dudaklarını ısırıyordu. Düşman sandığı adamlar ruhları bile duymadan ona yardımcı olmuşlardı. Sonradan bu halini, kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim diye anlatır. Haberi bildirmek için Rauf Bey ile beraber hemen hala hapiste olan Fethi Bey'i görmeye gitti. Hapishane müdürü onu büyük saygı göstererek karşıladı. Mustafa Kemal bir zamanlar ona büyük bir iyilikte bulunmuştu. "Paşam," dedi, "haberi duyduk, Anadolu'ya gidiyormuşsunuz. Ne zaman emrederseniz istediğiniz mahpusları serbest bırakır ve kendim de onlarla beraber orada size katılırım." Mustafa Kemal bu sefer Fethi Bey ile yalnız kalabilmişti. Eskisinden daha rahat konuşarak kafasında dönüp duran ve nihayet şimdi gerçekleşme yoluna giren planları açıkladı. Kendi komutasında milli bir ihtilal ordusu kuracak, Anadolu'da halk iradesine dayanan bir meclis toplayacaktı. Amacına varmadan önce de İstanbul'a dönmeyecekti. Tayininin kesinleşmesi daha kabinenin onayına bağlıydı. Nazırlardan bazılarının kendisine verilen yetkileri aşırı bulmaları tehlikesi vardı. Mehmet Ali Bey bunu da önlemenin yolunu buldu. Damat Ferit'i Serkil Dorian'da kağıt oynarken gevşek bir anında yakaladı ve tayin emrine imzasını attırdı. Öteki nazırların bu imzayı gördükten sonra itiraz edemeyeceklerini hesaplamıştı. Aralarında bir tek şüpheli olan Şeyhülislam'dı. Mustafa Kemal için bu adamın hilafeti de şeriatı da yıkmak istediği gözlerinden okunuyor dediği söylenirdi. Nihayet tayin emri hükümetçe onaylandı ve 1919 yılı Nisan ayının son günü de padişahın tasdikinden geçti. Damat Ferit altın çerçeveli gözlüklerinin arkasında inik kapaklı gözleriyle Mustafa Kemal'i kabul etti. Kendisine tam yetki vermiş olduğunu bir kere daha tekrarlayarak, "Ne isteğiniz olursa doğrudan doğruya bana bildirin," dedi. "Hiç gecikmeden yerine getirileceğinden emin olabilirsiniz." Mustafa Kemal yaptığı seçimden dolayı Harbiye Nazırını tebrikten dönen Mehmet Ali Bey'i de gördü. O da doğrudan doğruya kendisiyle temas etmesini söylüyordu. Haberleşme zinciri böylece tamam olmuştu. Mustafa Kemal şimdi aşağı yukarı 20 subaydan kurulacak mahiyetini seçme işine girişti. İsmet Bey'i görerek emrindeki 2 kol ordudan birinin komutanlığını teklif etti. Bu Ali Fuat'ın Ankara'da bulunan 20. kol ordusuna karşılık Sivas'ta kurulan 3. kol orduydu. Lakin İsmet kendisi için vakti biraz erken buluyordu. Kemal'in istediği işin ne gibi bir sonuç vereceğini, hatta daha Anadolu'ya gidinceye kadar nasıl bir gelişme göstereceğini bile pek kestiremiyordu. Bütün yurtseverliğine rağmen bu derece riskli bir teşebbüse girişebilecek karakterde bir insan değildi. Doğuştan temkinliydi. Üstelik sınırları açıkça belirtilmiş durumlara alışık, asker kafalı bir adamdı. Mustafa Kemal'in ilk karşılaşacağı mesele siyasal nitelikte olacak ve kaypak bir durumla uğraşma zorunda kalacaktı. İsmet, Harbiye nezaretinde emniyetli bir yerde bulunuyordu. Sarayda da tanıdıkları vardı. İstanbul'da kalıp olup bitenlere göz kulak olması daha işe yarayacaktı. Ya da kendisi böyle düşünüyordu. Sonra Paris'teki barış konferansına delege olarak gönderilmesi hala mümkündü. Orada milliyetçiler hesabına çalışabilir, İtilaf devletlerinin durumunu kollayabilir ve diplomatik oyunlardan bazılarını öğrenmeye fırsat bulabilirdi. Arkadan da Mustafa Kemal'e katılırdı.
Ayrım sonu.